Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Safa Kaya ile birlikte sunduğumuz yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Program konumuza girmeden önce sizlere iletişim adreslerimizi vermek istiyorum. Dilerseniz bize Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri Facebook adresinden yazabilir. Türkiye dışından arayacaklar. Çift 0 ve artı 90'dan sonra 312 463 34 19 ve 312 463 34 21 numaralı telefonlardan bize ulaşabilir ve sorularınızı, mesajlarınızı iletebilirsiniz. İletişim adreslerimizi de verdikten sonra sözü daha fazla uzatmadan bereket, şifa dileği ve duasıyla programımıza Diyanet İşleri Başkanlığı, Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan Kur'an tilaveti dinleyerek başlayalım dilerseniz. Hocamız bugün Nisa suresi 131 ila 134. ayetleri okuyacak. Kur'an tilavetinden sonra da programımıza kaldığımız yerden devam edelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبل وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي وكان الله على ذلك قديرا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بصيرا. صدق الله العظيم.
Bu aleme son peygamber olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lakabı El-Emin idi. El-Emin, özü sözü doğru, asla yalan söylemeyen güvenilir kimse demektir. Emin ve güvenilir olmak, doğru sözlülük Peygamber Efendimizin en belirgin özelliği olduğuna göre bu özellik, bir Müslümanın da olmazsa olmaz özelliği olmalıdır diye düşünüyoruz. Onun 1445. kutlu doğumunu andığımız bu hafta vesilesiyle biz de Peygamberimizin güvenilirliğinden bahisle dinimizin sözü doğru, özü doğru olmaya verdiği önem üzerinde durmak istiyoruz bugünkü sohbetimizde. Değerli dinleyicilerimiz, İslam nuru Mekke topraklarını aydınlatmaya başlayalı 3 yıl olmuştu. Bu esnada sayılar az da olsa müminler gizliden gizliye Allah'a kulluk ediyor ve ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyordu. Risalet 4. yılına girerken Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den davetini daha da genişletmesini, yakın akrabalarını uyarmasını istedi. Bu gerçekten zor bir görevdi. Acaba nasıl bir tepki vereceklerdi? Allah Resulü'nün davetini kabul edip sahte ilahlarını bırakacaklar mıydı? Yoksa atalarının dininde ısrar mı edeceklerdi? Resulullah Efendimiz önce en yakın akrabalarını, yani Abdülmuttalib oğullarını İslam'a davet etti. Sonra da Safa tepesindeki yüksekçe bir yere çıkıp olanca sesiyle ''Ya Sabahah, Ya Sabahah'' diye haykırdı. Araplar bu kelimenin ne anlama geldiğini iyi bilirlerdi. Düşman saldırısının an meselesi olduğu veya önemli bir mesajın iletileceği anlamına geliyordu bu haykırışlar. Bu sesleri işitenler gelip karşısına dizildiler Efendimizin. Gidemeyenler de olup bitenleri, ne olup bittiğini öğrenmek için adamlarını gönderdiler. Peygamberimiz onlara, ben size şu vadinin arkasında size saldırmak isteyen süvari birlikleri var desem, bana inanır mısınız diye sordu Mekkelilere. Ve onlar hep bir ağızdan, evet inanırız diye karşılık verdiler. Biz senin bugüne kadar yalan söylediğini hiç görmedik ki. O zaman dedi Hazreti Peygamber, ben sizi şiddetli bir azaba karşı uyarıyorum. Bu belki de kalabalığın hiç beklemediği bir şeydi. Bocaladılar. Resulullah'a önce amcası Ebu Leheb karşı çıktı. Sonra da diğerleri. Halbuki onlar çok iyi biliyorlardı ki Hazreti Muhammed o güne kadar herhangi bir şekilde yalan söylememişti ve o gün de yalan söylemiyordu. Zaten ona yalan söylüyorsun da diyememişlerdi. Çünkü o doğruluk timsaliydi. Muhammedül Emin'di Hazreti Muhammed. Değerli dostlar, sevgili peygamberimiz Emin vasfıyla, özelliğiyle bilinip doğruluğun müşahhas bir örneği olduğu gibi onun temsil ettiği İslam dini de bir erdem olarak doğruluğu benimsemiş ve teşvik etmiştir. İslam dininde Allah'a ve peygamberine inanarak özü sözü bir olanlar anlamında sadıklar için çeşitli mükafatlar hazırlamıştır Allah Teala. Zira imanla doğruluk arasında sıkı bağ, başta insanın Rabbine karşı sadık olmasını, onu tasdik etmesini, sonra da niyet ve eylemleriyle tutarlı ve doğru bir yol izlemesini gerektirmektedir. Ancak bu şekilde sırat-ı müstakime, yani dost doğru yola ulaşılabilir. Bu sebeple söz ve davranışlarında dost doğru olup yalandan kaçınmak Hazreti Peygamber'in en önemli özelliklerinden biri olduğu kadar müminlerin de en belirleyici vasfı haline gelmiştir. Söz gelimi, bir mümin hoşlanılmayan bazı özelliklere sahip olabilir, olaylar karşısında korkak tavırlar sergileyebilir ama onun yalancı birisi olması asla kabul edilemez. Çünkü müminin kalbi imanının ve doğruluğunun merkezi olmalıdır. Nasıl ki küfrün yuvalandığı bir kalpte iman, hıyanetin kök saldığı bir kalpte emanet bulunmazsa, yalanın kararttığı bir kalpte de doğruluk barınamaz. Bu yüzden Hazreti Peygamber mümin yalan söyler mi sorusuna şu cevap vermiştir. Konuştuğu zaman yalan söyleyen kimse, Allah'a ve ahiret gününe tam manasıyla inanmamıştır. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimize yaptığımız bu kısa girişimizden sonra şimdi dilerseniz bir ilahi arasıyla soluklanalım. Ahmet Özhan adı güzel, kendi güzel Muhammed diyecek. İlahi arasından sonra da konumuz ile ilgili soruların cevaplarıyla sohbetimize devam edelim.
Allah, ya Nebi Allah.
kısası, ahirette çıkar zevku safası. 18 bin alemin Mustafa'sı, 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Sensiz sen hak peygambersin, şeksiz gümansız. Sana inanmayan gider imansız. Sana inanmayan gider imansız. Güzel kendi, güzel Muhammed. Adı güzel kendi, güzel Muhammed.
Facebook Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri sayfasına 7/24 soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber'in yalana ve yalancılığa karşı tavrı nasıldı şeklinde bir soru var önümüzde. Sohbetimize bu sorunun cevabıyla devam ediyorum. Değerli dostlar, söz ve davranışlarıyla ümmeti için en güzel örnek olan Üsve-i Hasene, en güzel örnek olan sevgili peygamberimiz, kendisi yalandan uzak durduğu gibi müminlere de yalanı yasaklamış, kesinlikle yasaklamış. Yanında birisi yalan söylese o kişinin hemen tevbe edip günahından arınmasını istemiştir. Çünkü Hazreti Peygamber yalan söyleyen kişinin münafıklığın 3 alametinden birini yüklendiğini haber vermektedir. Münafıklığın alameti 3'tür. Söz söylediği zaman yalan söyler. Vaat ettiği vakit sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete hıyanet eder. Peygamberimiz yalanın insan ilişkilerine verdiği zararı şöyle dile getirmektedir. Bir konuda sana inanan kardeşine yalan söylemen büyük bir ihanettir. Görüldüğü gibi yalan konusunda çok hassas davranan Allah Resulü Efendimiz, insanları yalandan ve yalana götürebilecek her türlü davranıştan sakındırmıştır. Bir defasında Resulullah Efendimiz bir annenin çocuğunu çağırıp "Gel, sana bir şey vereceğim." dediğine şahit olur ve kadına "Ona ne vereceksin?" diye sorar. Kadından hurma cevabını alınca da "Dikkatli ol, ona bir şey vermemiş olsaydın bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı." buyurur. Peygamberimiz yalancılıktan şiddetle kaçının, yalancılıktan şiddetle kaçının. Çünkü ne ciddi ne de şaka yollu yalan söylemek Müslümana yakışır. Yani yalan söylemek Müslümana yakışmaz buyurarak konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Bize iletilen bir başka soru da yalanın dindeki yeri nedir şeklinde. Hemen cevap verelim. Peygamber Efendimiz büyük günahların en ağırını sayarken Allah'a şirk koşmayı ve anne babaya itaatsizliği zikrettikten sonra birden doğrularak iyi dinleyin, bir de yalan söylemek ve yalan şahitlik yapmaktır dediler. Peygamber Efendimiz bu sözü o kadar çok tekrarlamıştır ki Peygamberimiz orada bulunanlar onun bu tekrarlaması karşısında Allah Resulü'nün hiç susmayacağını zannetmiştir. Peygamber Efendimiz Allah'ın kıyamet gününde yalan yere yeminlerle malını satmaya çalışan kimselerin yüzüne bakmayacağını ve onlarla konuşmayacağını haber vermiştir ki sırf bu hadisi şerif bile yalanın dindeki günahını ortaya koymaya yetmektedir diye düşünüyorum. Bakınız, Allah Resulü cehennemlikler arasında yalancıları da sayarak yalanları dolayısıyla kıyamet günü yalancıların yüzlerinin kapkara olacağını, kıyamet günü yalancıların yüzlerinin kapkara olacağını söylemiştir. Kişinin bazı durumlarda doğruyu söylemesi çeşitli sorunlarla karşılaşmasına sebep olabilir, bu doğrudur. Böyle zamanlarda doğruyu söylemek zor olmakla birlikte yalana başvurmadan dürüst davranan kişi nihayetinde evet sonuç olarak kazançlı çıkacaktır. İnanın buna. Örneğin Tebük seferine hiçbir mazereti olmaksızın katılmayan fakat münafıkların yaptığı gibi çeşitli yalanlara başvurmayan, bahane uydurmayan Ka'b bin Malik, Mürare bin Rebia ve Hilal bin Ümeyye adındaki üç seçkin sahabinin dünyaları üzüntülerinden dolayı başlarına yıkılmış ama nihayetinde doğru sözlü olmaları nedeniyle Allah'ın affına mazhar olmuşlardı. Bunu hatırlayalım. Doğru söyleyenler dünya hayatında geçici zararlara uğrasalar da nihai olarak, sonuç olarak alınları ak olacak, ahirette ise cennetle mükafatlandırılacaklardır. Çünkü Peygamber Efendimiz siz bana 6 şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim buyurmuş ve ilk sırada konuştuğunuz zaman doğru söyleyin, konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ilkesini zikretmiştir. Ayrıca Peygamber Efendimiz yalan söylemeyi terk edenlere cennetin ortasında bir köşk yapılacağını da müjdelemiştir. Bir dinleyicimiz hayatın hiçbir aşamasında yalana yer yok mu diye soruyor. Hayatın hiçbir aşamasında yalana yer yok mu? Değerli dostlar, İslam dini söz ve davranışlarda doğruluğu esas almakla birlikte başka hiçbir çarenin kalmadığı zorunlu bir takım durumlarda yalan söylenmesine izin vermiştir. İnsanların arasını düzeltmek gibi mesela. İslam'ın öngördüğü hayırlı bir amaca sadece yalanla ulaşılabilecekse bu gibi durumlarda yalan caiz sayılmaktadır. Peygamber Efendimiz yalnızca üç durumda yalana izin vermiş. Kişinin yuvasının huzurunu düşünerek eşini memnun etmesi için, küs olanları barıştırmak için ve savaşta ordu menfaati için yalan söylenebileceğini haber vermiştir Peygamber Efendimiz. Örneğin Hendek Savaşı'nda Müslüman olduğu kafirler tarafından bilinmeyen Nuaym bin Mesud düşman arasına fitne sokabilmek için Peygamberimizden yalan söylemek hususunda özel izin istemiş. Allah Resulü de istediğini söyle, sen bu konuda serbestsin demiştir ona. Peygamberimiz doğruluğu bir zirve şahsiyet olarak hayatında yaşamış ve Müslümanların da doğru sözlü insanlar olmasını arzu etmiştir. Onun her zaman doğruyu söylediği, onu tanıyan kafirler tarafından bile çeşitli vesilelerle itiraf edilmiştir. Her konuda olduğu gibi özü sözü bir, özü sözü bir insan olma hususunda Peygamber Efendimiz bizler için güzel bir örnektir. Allah Teala'nın emrolunduğun gibi dosdoğru ol, festakim kema umirte, emrolunduğun gibi dosdoğru ol emrine uyarak dosdoğru bir hayata sahip olan sevgili Peygamberimiz insanlara da Allah'a inandım de sonra dosdoğru ol tavsiyesinde bulunarak yol göstermiştir. Doğru sözlü olmanın ahiretteki karşılığı nedir diyor bir dinleyicimiz. Aslında bu sorunun cevabı sohbetimiz içerisinde geçti ama bir daha tekrar edelim. Peygamber Efendimiz bu konuda buyuruyor ki, doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru sözle söyler ve doğru olanı ararsa Allah katında sıddık, yani özü sözü bir olan kişi olarak yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak yazılır. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Rabbim hepimize doğru sözlü, iyi ahlaklı kimselerden olmayı nasip etsin inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte sohbetimizin bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bir ilahi arası daha verelim. Bekir Ünlü Ataer, Muhammed doğduğu gece diyecek. İlahi arasından sonra sohbetimize sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
Hep sus.
Programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Cami dışında, kırda, sahrada cemaat oluşturarak cuma namazı kılınabilir mi diyor bir dinleyicimiz. İslam alimlerinin çoğunluğuna göre cuma namazı yerleşim yerinde binaların bulunduğu bölgede kılınabilir. Sadece Hanbeli mezhebine göre yerleşim yerine yakın sahrada da kılınabilir. Diğerlerine göre ise, yani İslam alimlerinin çoğunluğuna göre ise, cuma namazı yerleşim yerlerinde kılınabilir. Bir başka soru, iş yeri ve apartman altındaki mescitlerde cuma namazı kılınabilir mi diye sorulmuş. Girmek isteyen her Müslümana, gelmek isteyen herkese açık olmak ve ilgili merciden izin alınmak kaydıyla iş yeri ve apartmanların namaz için ayrılan bölümlerinde cuma namazı kılınabilir. Nitekim bu durum özellikle büyük şehirlerimizde hayli yaygın bir durumdur. Bir başka soru, cemaatin çoğalması için cuma namazı geciktirilebilir mi diyor. Cuma namazının vakti öğle namazı vaktidir. Cuma günü öğle namazı vaktidir. Cuma namazı bu vakit içinde kılındığı takdirde geçerli olur. Namazların vaktin başlangıcında kılınması daha faziletli olmakla birlikte daha çok cemaatin katılımını sağlamak, amacıyla biraz geciktirilmesinde sakınca yoktur. Buna göre cemaatin durumu veya mesai saatleri dikkate alınarak cuma namazının cemaatin daha çok iştirak edebileceği saatte kıldırılması caizdir. Hatta bunun daha uygun olacağı söylenebilir. Özellikle Avrupa'da din hizmetleri ateşesi olarak görev yapmış bir kimse olarak ifade etmek isterim. Cuma namazlarının insanımızın istediği saatte iş yerinden ayrılamadığı Avrupa ülkelerinde cuma vaktini sıkıntıya sokmamak, özellikle tabii özellikle vurgulamak istiyorum, vakti geçirmemek kaydıyla işçilerimizin mesai saatleri göz önüne alınarak daha yoğun bir şekilde katılabilecekleri saatlere alınması uygundur. Zaten bu duruma dikkatle edilmektedir Avrupa ülkelerinde. Bir başka soru, kadınlar bayram namazı ile sorumlu mudur? Hazreti Peygamber Efendimiz zamanında kadınlar bayram namazlarına iştirak ederler miydi diyor dinleyicimiz. Kadınlar, değerli dinleyicilerimiz, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler. Şayet kılarlarsa o günün öğle namazını kılmazlar. Kılarlarsa o günün öğle namazını kılmazlar. Hazreti Peygamber kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir. Ancak bu durum hiçbir mezhep tarafından farz veya vacip olarak, cuma namazı için düşünürsek farz, bayram namazlar için düşünürsek vacip olarak değerlendirilmemiştir. Kadınlar şartların kendi özel şartlarının elverişli olması ve arzu etmeleri halinde cuma ve bayram namazına katılabilirler. Ancak zorunlu değillerdir. Zorunlu olmamaları her zaman ifade ettiğimiz gibi kadınlar için bir mahrumiyet değil, bir muafiyettir. Ancak dilerlerse cuma ve bayram namazlarına kadınlar da iştirak edebilir, bu namazları kılabilirler. Değerli dinleyicilerimiz, bu sorunun cevabıyla birlikte bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.